Allah Azze ve Celle mutlaka tekrar yaratmalı. Kim haklıydı bu dünyadaki falan ve falan meselelerde? Kim haklıydı? Ahmet de Mehmet tartışmıştı. Kim haklıydı? Ahmet de Mehmet kavga etmişti. Kim haklıydı? Biri diğerini öldürmüştü. Bir millet başka bir millete savaş ilan etmişti. Kim haklıydı? Her şeyin ortaya çıkması için ahiret şart. Ahiret olmazsa şu dünyadaki kötülüklerin cezası da verilmez, iyiliklerin mükafatı da verilmez ve tartışmalı meselelerde kimin haklı olduğu da ortaya çıkmaz. Halbuki Allah Azze ve Celle bunu mutlaka yapmalı. Çünkü kainatın padişahı odur. Her memlekette bir mahkeme vardır. Allah'ın dünyasında nasıl mahkeme olmaz? Mutlaka mahkeme olmalı. Her memleketin hapishanesi var. Mutlaka Allah'ın da hapishanesi olmalı. Her memlekette mükafat var. Mutlaka Allah'ın da mükafatı olmalı. Öyle bir zatın karşısındayız ki bizi her an görüyor. Nerede olursak olalım, bize her an görüyor. Her söylediğimizi işitiyor. Kalbimizden her geçeni biliyor. Öyle bir zatın karşısındayız. İnnel hamdelillah, nahmeduhu ve nesta'inuhu ve nestehdihi ve nestağfiruhu. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بنبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وكفيتنا وعلمتنا وفرجت عنا اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم من أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو حي أو ميت اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم آمين. Kıymetli kardeşlerim, Mü'minin suresinde Allah Azze ve Celle insanın anne karnında hangi aşamalardan geçerek yaratıldığını bize anlatmış ve sonra da bütün bu aşamalardan geçip yeryüzüne gelecek, yaşayacaksınız, sonra da öleceksiniz buyurmuştu. Bunlardan sonra hayatınızdaki en önemli gerçek, ölümle karşı karşıya geleceksiniz. Allah-u Teala hayat ile ölümü birleştirir. Çünkü ölüm de aslında hayatın bir parçasıdır. Aslında o da bir başka hayattır. Aslında hayat devam etmektedir. Kabirde de bir hayat var. Dolayısıyla aslında hayat devam etmektedir. Sadece hal değişmekte, hayat tarzı değişmektedir. Hakikatte insan için tam ölüm, kesin ölüm diye bir şey yok. Çünkü insan kabirde yeni bir hayata başlıyor ve sonra oradan tekrar dirilecek. O halde mutlak ölüm insan için söz konusu değil. İnsan neden Allah Azze ve Celle tarafından öldürülür ve ondan sonra tekrardan diriltilir? Şu dünyada yaptıklarımızın karşılığı hemen verilmiş olsaydı olmaz mıydı? Böyle bir aşamaya gerek var mıydı? Ölüm aşamasından geçirmeye, herkesi öldürmeye gerek var mıydı? Allah Azze ve Celle cennete koyacağı kullarını öldürmeden doğrudan doğruya cennetine koysaydı, onları cennet nimetleriyle, lütfuyla onlara bu şekilde ikramda bulunsaydı, olmaz mıydı? Yahut da cehennemlikler hiç kabire uğramadan doğrudan doğruya cehenneme gitselerdi, olmaz mıydı? Evet, mümin için kabir icabında cennet bahçesine çevrilmektedir ama cennetin kendisine gönderilseydi daha iyi olmaz mıydı? Kafire gelince evet kabir onun için cehennem çukuruna dönüştürülmektedir ama o da doğrudan doğruya cehenneme gönderilseydi daha iyi olmaz mıydı? Eğer herkes bu dünyada yapmış olduklarının karşılığını hemen görecek olsaydı, iyilik yapanlar hemen mükafatını görse, cennetle ödüllendirilse ya da kıldığı namazın mesela ödülünü hemen bu dünyada görmüş olsa ya da yapmış olduğu kötülüklerin cezasını hemen bu dünyada görmüş olsa o zaman imtihan sırrı biter. O zaman herkes iyilik yapmak ve kötülükten uzak kalmak zorunda kalır. Her iyilik yapan hemen karşılığını görseydi, her kötülük yapan da hemen cezasını çekseydi, o zaman dünya imtihan dünyası olmazdı. İmtihanın bir manası kalmazdı. O zaman Allah Azze ve Celle'nin hikmetsiz bir iş yaptığını insanlar düşünebilirdi. Hemen mükafat veriyor, hemen ceza veriyor. O halde imtihanın sırrı kalmıyor. Kim gerçekten iman ediyor, kim etmiyor? Beklenilmeden, kim ne yapacak ortaya çıkmadan hemen ceza ve mükafat veriliyor denilirdi. Ve işte o zaman insanlar Allah Azze ve Celle'nin hikmetinden sual etmeye başlarlar. Ya da hikmetsiz gibi görebilirlerdi. Bir ara devrenin olması gerekiyor. Hem insanların yapmış olduğu hayırlı işler sadece yaptığından ibaret değildir. Kıyamete kadar ne kadar insanı etkileyecekse hepsi o insanın defterine yazılacaktır. O halde bir kıyamet lazımdır. Sadece küçük kıyametimiz, ölmemiz değil. Aslında büyük kıyamet, o da gerekli. Ölmemiz de gerekli. İmtihanın devam etmesi için, yaptıklarımızın karşılığını bu dünyada görmememiz, o da gerekli imtihanın devam etmesi için, her şeyin ortaya çıkmaması için, o gizli elin gizli olarak kalması için, iman edenlerin ortaya çıkması için elbette küçük ölüm, o da gerekli. Küçük kıyametimiz, büyük kıyamet de gerekli. Çünkü büyük kıyamet olmadan, dükkan kapatılmadan sayım yapılmaz. Yılbaşında mağazalar sayım yaparlar. Dükkanı kapatırlar, saymaya başlarlar. Aynen onun gibi Allah Azze ve Celle dükkanı kapatır ve insanların o güne kadar yapmış oldukları, ne kadar insan etkilediyse hepsi yazılmıştır. Ne kadar insan etkilendiyse, yaptığınız hayırlı işler yalnızca o kadar değil, sizden sonrakileri de etkiliyorsa, arkanızda hayırlı bir iz bıraktıysanız, bir sadakayı cariye bıraktıysanız, siz ölseniz gitseniz de insanlar ondan istifade ediyorsa, ondan da mükafat alacaksınız. Arkanızda hayırlı bir nesil bıraktıysanız, ölüp gitseniz de ondan da mükafat alacaksınız. Yani mükafatımız sadece yaptığımız kadar değil, kendi zamanımızla sınırlı değil. Kıyamete kadar, yılbaşına kadar, sayım yapılana kadar, o ana kadar ne kadar insan etkilediyse, hayırlı istikamette o kadar mükafat ve yaptığımız kötülükler kıyamete kadar ne kadar insanı olumsuz yönde etkilediyse o kadar ceza, o kadar günah. Dolayısıyla hem küçük kıyamet lazım, imtihanda olmamızın gereği olarak, hem de büyük kıyamet lazım, bütün yaptıklarımızın, bütün günahlarımızın ve bütün sevaplarımızın sayılabilmesi için. Aynı zamanda eğer ölüm olmadan doğrudan doğruya ahiret olacak olsaydı, o zaman bir taraftan imtihan sırrı ortaya çıktığı gibi, diğer taraftan başka bir takım mahzurlar ortaya çıkar. Mesela insanlar tövbe imkanı bulamayabilirler. Yapmış oldukları bir suç varsa derhal ceza görecek olsalar, o zaman tövbe imkanı bulamamış olurlar. Yapmış oldukları hayırlı işlerin mükafatını hemen görecek olsalar, halbuki daha sonraki nesilleri de etkileyecektir, o zaman onları almamış olurlar. Onun için böyle bir dönem lazım. Allah Azze ve Celle bu dünyada hiç mi mükafat vermiyor? Bu dünyada hiç mi ceza vermiyor? Veriyor, ancak az veriyor. Sonraya bırakıyor. Az vermesi, kulum her şeyi görüyorum, haberdarım, biliyorum. İşte sana şimdilik az bir mükafat veriyorum. Gerisi geride, merak etme mesajını vermek için. Kul hayırlı bir iş yaptığında bazen içinde bir mutluluk duyar. Bu da Allah'ın ona verdiği bir mükafattır. Ya da o hayırlı işten sonrasında güzel olaylar gerçekleşir. İnsan onun, o güzel olayların o yaptığı hayırlı işten kaynaklandığını anlar. Bu da Allah'ın bir mükafatıdır. Bazen hissederiz o küçük mükafatların yaptığımız amellere karşılık verildiğini hissederiz. Yakından hissettiğimiz olur. Adeta aynel yakin anladığımız zamanlar olur. Çok yakından anlarız. Şunu yaptığım Rabbim de bana şunu nasip etti. Bazen de tam tersine bir günah işleriz. Onun verdiği bir sıkıntıyı içimizde duyarız. O Allah Azze ve Celle'nin verdiği peşin cezadır. Ya da o kötü olaydan sonra başımıza bir takım musibetler gelir. O günahımızın ardından yakinen anlarız. bu şu günahımdan kaynaklanıyor. Bunu çok yakından anladığımız zamanlar olur. Aynı anda olur hatta bazen. Yarım saniye sonra kötü bir şey düşünürsünüz mesela. Ayağınız bir yere takılır, yüzü koyun düşersiniz. Çok iyi anlarsınız. Öyle düşündüğüm için Allah beni böyle cezalandırdı. Bu küçük mükafatlar, evet bazen verilmektedir ki büyük mükafata delil olsun diye. Ve bu küçük cezalar bazen verilmektedir ki büyük cezaya delil olsun diye. Ama tamamı verilmemektedir. Bunlar sadece birer alamettir. İnsanın bu dünyada da hayırlı işlere teşvik edilmesidir. O küçük mükafatları görünce insan biraz daha teşvik olmuş olur. Adeta teşvik primi gibi. Yoksa asıl mükafat ahirettedir. O küçük cezalar da, onlar da küçük birer ikazdır. Asıl ceza ahirettedir. Allah Azze ve Celle bu şekilde kullarına muamele eder. Fakat onlara sonra haber verir. Asıl mükafat ve ceza daha sonra. Öleceksiniz ve tekrar dirileceksiniz. Bazıları, Allah Azze ve Celle burada öleceksiniz buyuruyor, sonra da tekrar diriltileceksiniz buyuruyor. Kabir azabı nerede? Demek ki kabir azabı diye bir şey yok dediler. Bu ayete dayanmak suretiyle, akıllarınca ثُمَّ اِنَّكُمْ بَعْدَ ذَٰلِكَ لَمَيِّتُونَ Sonra bundan sonrasında siz muhakkak ölüler olacaksınız. Her biriniz bir meyyit olacaksınız. ثُمَّ اِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَصُونَ Sonra siz kıyamet gününde tekrar diriltileceksiniz. Bu ayetler üst üste gelmiş ve aradaki kabir azabından bahsedilmemiş olmasından ötürü bazı kimseler demek ki kabir azabı yoktur dediler. Halbuki burada Allah Azze ve Celle bir takım hikmetlere binaen bu iki noktaya temas etmiş ve üçüncü noktaya temas etmemiş olabilir. Bir ayette Allah'a iman, ahirete imandan bahsedilip peygamberlere imandan, kitaplara imandan mesela bahsedilmezse ki böyle ayetler çok. Bu takdirde demek ki peygamberlere iman şart değil mi diyeceğiz. Şu ayette Allah Azze ve Celle Allah'a ve ahirete imandan bahsettiğine göre, diğer iman esaslarından bahsedilmediğine göre, o halde onlar yok mudur diyeceğiz. Bu doğru olur mu? Diğer ayetlerle birlikte düşünmek ve Peygamberimizin açıklamalarıyla birlikte anlamak gerekmez mi? Allah Azze ve Celle evet burada kabir azabından bahsetmiyor. Ancak Kur'an başka yerlerde Firavun ve hanedanının sabah akşam ateşe arz olunduklarını ifade ediyor. Mü'min suresinde. Firavun ve hanedanı sabah akşam ateşe arz olunmaktadırlar buyuruluyor. Ahirette sabah akşam olmayacağına göre demek ki bu dünyada onlar her sabah ve akşam ateşe sunulmaktadırlar. Kur'an buna işaret etmektedir. Ve kabir azabının aleyhinde bir delil yoktur. Kur'an işaretler ile bunu bildirmekte. Hazreti Peygamber'e gelince o açık seçik bir şekilde bize bunu öğretmiştir. O yüzden ehli sünnet kabir azabının inkarının caiz olamayacağını, çünkü kabir azabıyla ilgili hadislerin mütevatir derecesinde olduğunu kabul etmiştir. Her ne kadar kabir azabıyla ilgili malumatın mütevatir derecesine çıkıp çıkmadığı tartışmalı ise de, mütevatir derecesinde olmasa da meşhur derecesinde olduğu ittifakla sabittir. Ve Kur'an'ın işaretleri de var ayrıca. O halde buna hem Kur'an açısından bir mani olmadığına göre hem sünnet açısından bir mani olmadığına göre, hem akıl açısından bir mani olmadığına göre, akıl kabir azabının olmayacağını söyler mi mesela? Söylüyor mu mesela? Kabirde azap olamaz diyor mu akıl? Akıl bunu reddediyor mu? Kur'an reddediyor mu? Sünnet reddediyor mu? Aksine bunları, hepsini bunlar bunu kabul ediyor. Kur'an işaret buyuruyor. Firavun ve hanedanı sabah akşam ateşe arz olunuyor buyuruyor. Başka ayetlerde de buna işaret var. Sadece bir ayette de değil. Ayrıca hadislerde Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem bir gün iki kabre uğramıştı. İki kabrin yanından geçerken bu iki kabrin sahipleri azap görüyorlar buyurdu. Hem de büyük günah işledikleri için değil. Ne zina gibi, ne adam öldürmek gibi, ne sihirle uğraşmak gibi, ne içki içmek gibi, kumar oynamak gibi büyük günah işlediklerinden değil. Birisi abdest alırken, küçük abdestini yaparken kendini korumazdı. Elbisesinin pis olmasını önemsemezdi, dikkat etmezdi. Biri o yüzden azap görmektedir. Diğeri de insanlar arasında laf taşırdı. İnsanları birbirine düşürürdü bu şekilde. O da ondan dolayı azap görmektedir. Ve buna benzer başka hadisler. Kabirde meleklerin geleceği, sual meleklerinin men rabbuk ve men nebiyyuk ve men dinuk suallerini soracağı, bu suallere cevap verebilenler için kabrin genişletileceği ve cennetin kokusunun o kabre gelmeye başlayacağı, bu suallere hı hı le edri diye cevap verenlerin, bilmiyorum diyenlerin ise kabir azabına uğrayacakları, bir balyozla başlarına vurulacağı, kabirde kabirin onları sıkıştıracağı, kaburga kemiklerinin birbirine gireceği ve onlara cehennemden bir yol, cehennemden bir kapının açılacağı ve o sıcaklığın o kabre geleceği, buna benzer birçok hadis var ve bu hadisler hepsi birlikte düşünüldüğü zaman mütevatire yakındır ve bunları inkarı gerektiren hiçbir delil elimizde mevcut değildir. Şu ayette kabir azabından bahsedilmiyor diye, önce öleceksiniz sonra tekrar dirileceksiniz denildiği için kabir azabını inkar etmek mantıklı olabilir mi? Buna dayanılabilir mi? Allah Azze ve Celle her yerde bütün aşamaları söylemek zorunda mı? Burada iki aşamanın söylenmiş olması üçüncü bir hayatın olmayacağını mı gösterir? Ölümden sonra diriliş var denilmesi kabirde bir hayatın olmadığını mı gösterir? Kim bunu söyleyebilir? Bu mantıklı olur mu? Kabir azabını neden inkar etmek istiyorlar? Ellerinde hiçbir delil olmadığı halde kabir azabı adaletsizlik midir? Öyle mi görüyorlar? Allah Azze ve Celle adaletsizlik yapar mı? Ne kadar ceza verilmesi gerekiyorsa, cehennemde vereceği ceza ile kabirde vereceği ceza ve bu dünyada vermiş olduğu ceza, hepsinin toplamı o kişinin cezasıdır. Ve bu adalettir. Burada adalete aykırı bir durum söz konusu olamaz. Allah Azze ve Celle o kişiye verilmesi gereken cezanın bir kısmını bu dünyadayken verir, bir kısmını ölürken verir, bir kısmını kabirde verir, bir kısmını cehennemde verir. Buna mani bir durum var mıdır? Hangi delille kabir azabı inkar edilmektedir? Bu hadisler sahih derecesinde, içlerinde bir kısmı zayıf olabilir. Ancak birçok sahih hadis var kabir azabını ifade eden. Ve bu zayıflar bile bir araya geldiği zaman kalın bir halat meydana gelir. Kalın bir halat da ince iplerden oluşmuyor mu? Bazı hadisler zayıf bile olsa bir kısmı sahih, ve bunlar bir araya geldiğinde sağlam bir halat gibi, kopmaz bir halat gibi olmaktadırlar. Kur'an'a aykırı bir durum mu var? Kur'an'a aykırı olanları kabul etmeyiz diyenler, kabir azabının neresi Kur'an'a aykırıdır söylesinler. Yasin suresinde kim bizi kaldırdı uykumuzdan diye tercüme ediyorlar. Kim bizi kaldırdı? Men ba'asena min merkadina haza. Kim bizi buradan, bu yattığımız yerden kaldırdı? Merkat yatılan yer ama uyunan yer demek olmayabilir. Yatılan yer. Kim bizi yattığımız yerden kaldırdı manasında olabilir. Bu ayete dayanmak suretiyle demek ki bunlar mezarda yatıyorlar, demek ki azaba uğramıyorlar denilemez. Merkat yatılan yerdir. Uyunan yer olsa bile, uyunan yer olsa bile Allah Azze ve Celle uykuda da azap edemez mi? Bir kimseye uykuda Allah Azze ve Celle bu dünyada da azap ettiği olmuyor mu? Kabus göstermiyor mu? Bazen uykuda da yine kabus tarzında şeylerle insan cezalandırılmıyor mu? O halde merkadı uyunan yer manasında anlasak dahi yine de uykudayken de azap edilebilir ve uykudan kaldırılıp cehenneme götürüldüğü zaman işte o zaman keşke orada kalsaydık, keşke cehenneme gireceğimize kabir azabı bundan daha iyiydi demiş olamazlar mı? Men ba'asena min merkadina haza derken bunu kastetmiş olamazlar mı? Bunların hepsi mümkün. Dolayısıyla bu hadisleri neye dayanarak inkar ediyorlar? Hadis inkarcıları, insanların kabir azabından korkmasını neden engellemeye çalışıyorlar? Belki de bir gün gelecek cehennemi de inkar etmeye başlayacaklar. Hristiyanlar gibi ruhanidir diyecekler. Manevi bir azap, uykudaki kabus gibi. Belki de onu da öyle yorumlayacaklar. Manevi bir azap olarak ifade edecekler ve gerçek bir azap olmadığını iddia edecekler. Oraya doğru gidiyorlar. Oraya doğru gidiyorlar. Hiçbir delile dayanmaksızın hadisleri inkar ediyorlar. Adeta görmediğime inanmam anlayışına sahip olmuşlar. Adeta bir materyalist gibi meseleye bakıyorlar. Siz Müslüman mısınız, değil misiniz? Eğer Müslümansanız, sizin peygamberiniz size kabirde azap olduğunu söylüyorsa ona iman etmek zorundasınız. Bu nasıl bir Müslümanlıktır? Kendi kafalarına göre. Halbuki bu mesele gaybi bir meseledir. Bu mesele akılla çözülebilecek bir mesele değildir. Ne aklımıza dayanarak kabir azabının olduğunu iddia edebiliriz, ne de aklımıza dayanarak olmadığını iddia edebiliriz. Bu mesele gaybi bir mesele olduğu için naslara dayanmak zorundayız. Ve hadislerde kabir azabı açık bir şekilde onlarca hadiste ifade olunmuştur. Onun için hatta Ehl-i Sünnet uleması kabir azabını inkar edenlerin arkasında namaz kılmayın demişlerdir. Çünkü bunlar en azından ehli bid'at olan kimselerdir. Ve bid'at görüşlerini de yaymaya çalışan, o bid'atın daiyeliğini yapan, propagandasını yapan kimselerdir. Hiçbir delile dayanmadan onlarca hadis inkar caiz olursa, eğer bu kabul edilecek olursa, o zaman birçok mesele inkar edilmesi gerekir. Çünkü her meseleyle ilgili onlarca hadis yok. Kabir azabıyla ilgili olduğu kadar bile hadis yok. Kabir azabıyla ilgili hadis onlarca. Biz onu kabul etmeyecek olursak o zaman ya bir meselede bir tane sahih hadis olduğunda onu kabul eder miyiz artık? haber vahitleri, ehad haberleri, bir veya iki kanaldan gelmiş olan haberleri artık daha kabul eder miyiz? Onu yapmaya çalışıyorlar. Mütevatir ya da mütevatire yakın derecede olan bilgileri inkar ettirmek suretiyle ondan daha zayıf olanları zaten inkar etmemizi sağlamaya çalışıyorlar. İnkarcılığa sevk ediyorlar. Allah Azze ve Celle burada, evet, öleceksiniz ve tekrar dirileceksiniz buyuruyor. Çünkü mevzu onları ikaz etmeyle alakalıdır. İşte anne karnında bu aşamalardan geçiyorsunuz öyle değil mi? Bunları biliyorsunuz öyle değil mi? O halde öleceğinizi de biliyorsunuz öyle değil mi? Bütün bunları yaratan ve sonra sizi öldüren, sizi bu şekilde çamurdan yaratan ve sonra sizi öldüren ve tekrar çamura döndüren sizi tekrar yaratmaktan aciz midir? İlk kez yaratmak mı zor, ikinci kez yaratmak mı? Bir şeyi ilk defa yapmak elbette ki daha zor. İlkini başaran ikinciyi nasıl başaramaz denilmek istenilmektedir. O yüzden yeri değildir. Yeri değildir. Kabir azabından bahsedilmesi uygun da olmazdı. Yeri değildir. Ölümden sonra hemen dirilişe geçilmeli ki insanlar dirilişi hatırlasınlar. Asıl mesele odur. Çünkü onların inkar ettiği odur. Tekrar dirilişi kabul etmeleri önemlidir. O yüzden Allah Azze ve Celle'nin kabir azabına burada temas etmemiş olması anlaşılır bir durum. Hem bazı meseleleri Allah peygamberine bırakmıştır. Peygamberinden öğrenmemizi istemiştir. Her şeyi Kur'an'a koymak istememiştir. Bu da bir imtihandır. Kim peygambere inanacak? O mu söylüyor? O söylüyorsa öyledir diyecek. Kim de inanmayacak? Sahih hadislerden çok daha zayıf bilgilere inananlar, tarih kitaplarındaki bilgilere inananlar, hiçbir tarih kitabı, hadis kitabı kadar sağlam değildir ve olamaz. Hadisler tek tek incelenmiştir. Raviler tek tek incelenmiştir. Hem Kur'an'a aykırı olmaması, kendinden daha kuvvetli ravilerin söylediği hadislere aykırı olmaması, akla, mantığa, tarihe aykırı olmaması gibi şartlar da koşulmuştur. Ondan sonra sahih damgası vurulmuştur. Tarih kitapları böyle değildir. Tarih kitapları kimden olduğu belli olmayan bir sürü bilgilerle dolu. Kim kimden nakletmiş? Rivayet silsilesi belli midir? İstanbul 1453'te fethedildi deniyor. Kim kimden nakletmiş? Var mı rivayet silsilesi? Bırakınız daha az önemli meseleleri. Bırakınız daha önceki meseleleri. İstanbul'un fethiyle ilgili bile ne kadar sağlam kaynaklara sahibiz? Sahih hadislerdeki kadar sağlam mıdır bu bilgiler? Bu tarihi bilgileri kabul edenler, bunlar sahih hadisler kadar sahih olmadığı halde, bunlar hadisler kadar ince eleklerden geçirilmediği halde, onları, o tarihi malumatı kabul edenler tutuyorlar, çok ince eleklerden geçirilmiş olan sahih hadis olduğu ispat olunmuş olan hadisleri inkar ediyorlar. Basit bir takım mantıklarla. Mesela işte burada birini görüyorsunuz. Allah Azze ve Celle öleceksiniz sonra dirileceksiniz diyor. Kabir azabından bahsetmiyor, o halde kabir azabı yoktur diyenler saçmalamıyorlar da ne yapıyorlar? Buna dayanarak bunu iddia etmek mümkün olabilir mi? Allah Azze ve Celle ölümle hayatı ve sonrasında da tekrar dirilişi birleştiriyor ve hepsi üst üste olacak, bundan emin olun, ona göre yaşayın. Ona göre yaşayın. Kur'an'ın en çok üzerinde durduğu iman esaslarından biri ahirete iman. Eğer ahiret olmazsa adalet olmaz. Ahiret olmazsa iyiler mükafatını görmemiş olur. Kötüler cezasını görmemiş olur. Ahiret olmazsa olmaz. Ve Allah Azze ve Celle Kerim'dir. Müslüman kullarına, kendine bir ömür boyu itaat etmiş olan kullarına cömertçe vermek ister. Onun kerim sıfatı Müslüman kullarına vermeyi gerekli kılar. İmtihanı kazanmış olan kullarına vermeyi gerekli kılar. Onlara vermeyecek de kime verecek? Kerim sıfatı da, adalet sıfatı da ahireti gerekli kılar. Allah Azze ve Celle mutlaka tekrar yaratmalı. Kim haklıydı bu dünyadaki falan ve falan meselelerde? Kim haklıydı? Ahmet'le Mehmet tartışmıştı, kim haklıydı? Ahmet'le Mehmet kavga etmişti, kim haklıydı? Biri diğerini öldürmüştü. Bir millet başka bir millete savaş ilan etmişti. Kim haklıydı? Her şeyin ortaya çıkması için ahiret şart. Ahiret olmazsa şu dünyadaki kötülüklerin cezası da verilmez, iyiliklerin mükafatı da verilmez ve tartışmalı meselelerde kimin haklı olduğu da ortaya çıkmaz. Halbuki Allah Azze ve Celle bunu mutlaka yapmalı. Çünkü kainatın padişahı odur. Her memlekette bir mahkeme vardır. Allah'ın dünyasında nasıl mahkeme olmaz? Mutlaka mahkeme olmalı. Her memleketin hapishanesi var. Mutlaka Allah'ın da hapishanesi olmalı. Her memlekette mükafat var. Mutlaka Allah'ın da mükafatı olmalı. O yüzden Kur'an sürekli olarak ahirete iman üzerinde durur. Ve sonra Allah Azze ve Celle وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ تَرَائِقُ Ant olsun ki sizin üzerinizde 7 taraik yarattık. Taraik kelimesi tarikanın çoğulu da olabilir, tarik kelimesinin çoğulu da olabilir. 7 tabaka manasına da gelebilir yani. 7 yol manasına da gelebilir. Tarikin cem'isi ise taraik. Tarik kelimesinin cem'isi taraik olarak gelmektedir. Dolayısıyla o zaman 7 yol demek olur. Biz gökte 7 yol kıldık manasında olabilir. Ya da 7 tabaka kıldık manasında da olabilir. Müteşabihtir. Birkaç ihtimal var. Hepsi mümkün. 7 sistem manasında da olabilir, güneş sistemi gibi. 7 yörünge manasında, yol manasında. 7 yol, bu yol meleklerin yolu diyenler de olmuştur. Fakat Allah Azze ve Celle'nin meleklerin yolunu bize bildirmesinin bize ne faydası var? Bazıları bu görüşü kuvvetli görmüş olsalar bile bana kuvvetli gelmiyor. Seb'a taraik, 7 tabaka manasında olması daha uygun gibi görünüyor. 7 sistem, güneş sistemi gibi 7 sistem manasında da olabilir ama güneşler çoktur, 7 tane güneş yok ki. Milyarlarca güneş var. Onlar bize çok uzak oldukları için ışınları gelmiyor, yıldız olarak görüyoruz onları. Nokta gibi görüyoruz. Bizim güneşimiz bize yakın olduğu için, 150 milyon kilometre mesafede olduğu için bizi ışıtıyor ve ısıtıyor. Daha uzaklardakiler, katrilyonlarca kilometre mesafede yıldızlar yani güneşler var. Çok uzaklarda oldukları için bizi ışıtmıyorlar ve ısıtmıyorlar. yoksa güneşler çok. 7 tane diyemeyiz. Bilimin gelişmesiyle 7 tane güneşin ya da 7 tane güneş sisteminin olduğunu söyleyemeyiz. Olmadığından artık eminiz. 7 değil, 7 milyon değil, milyarlarca olduğundan, trilyonlarca olduğundan artık eminiz. Çünkü şu anda galaksilerin sayıları her geçen gün artıyor. Artık insanlar belki eskiden 7 tane galaksi olabilir mi diye bir görüş de ortaya atılmış olabilir. Bundan 50 sene evvelki alimlerimiz, 60, 70, 80 sene önceki alimlerimiz belki o günün bilgisine dayanarak burada geçen seb'a tarâik kelimesinin 7 tane galaksi olduğunu düşünmüş olabilirler. O günkü cihazlarla bütün galaksileri göremediğimiz için 7 tane galaksi olduğunu düşünmüş olabilirler. Şu içinde bulunmuş olduğumuz Samanyolu galaksisi gibi. Her galakside milyarlarca yıldız var. Bazı galaksilerde 100 milyar, bazılarında 200 milyar, bazılarında 300 milyar yıldız var. Yani güneşler var. Bu güneşlerin etrafında dünya gibi gezegenleri var. Ve bunların da etrafında ay gibi uyduları var. Yani bir galakside katrilyonlarca yıldız, gezegen ve uydular var. Bir galaksi katrilyonlarca gök cisminden meydana geliyor. Ve bu şekilde 100 milyar galaksi olduğu tahmin ediliyordu. Bundan 20-30 sene evveline kadar. Fakat cihazlar daha da gelişince bu galaksilerin sayısı 200 milyara çıkartıldı. Şu andaki tahminlere göre 200 milyar galaksi var. O halde bu ayette geçen seb'a tarâik galaksi de olamaz. Çünkü zaten şu anda 200 milyar galaksi olduğunu biliyoruz. Ve halen de yeni galaksiler keşfediliyor ve keşfedilecek. O halde galaksi de olamaz burada kastedilen. 7 tabaka derken şu üzerimizdeki tabaka, atmosfer tabakası 7 tabakadan oluşuyor. Ozonosfer gibi, iyonosfer gibi 7 tabakadan oluşuyor. Acaba o mu kastediliyor? Onun kastediliyor olma ihtimali de çok düşük. Belki de bütün galaksiler hepsi bir uzayı temsil ediyor. Ve şimdi bilim adamları yeni uzaylardan bahsetmeye başladılar. Bazı yıldızları izlerken bir anda yıldızın 0 saniyede yok olduğunu görüyorlar. Bir kara delik tarafından çekilip yutulduğu ve başka bir aleme fırlatıldığını tahmin ediyorlar. Bir kara delik icabında bir güneş sistemini sistem olarak yutup çok güçlü bir çekimle çekip küçülmüştür ama çekim gücü küçülmemiştir. Daha önce bir güneştir, yanmıştır, bitmiştir, enerjisi tükenmiştir ve küçücük kalmıştır, bir bilya büyüklüğüne kadar küçülmüştür. Fakat çekim gücü küçülmemiştir. O yüzden o bilya kadar olan o kara delik görünmemektedir. Cihazlarla o görülememektedir. Fakat o koskoca güneş sistemini alıp başka bir aleme fırlatmaktadır. Ve işte onun başka bir uzay olduğu tahmin edilmektedir. 7 tane uzay manasında da olabilir. Bilim adamları zaten şu anda paralel uzay teorisini ortaya attılar. Artık bu bilim çevrelerinde konuşulmaya başlandı. Bir tane uzay olmadı, birden fazla uzay olduğu artık konuşuluyor. Acaba o mudur? Kesin olarak bir şey iddia edemeyiz. Etmiyoruz. Ve Kur'an'ı tefsir ederken sadece kesinleşmiş bilgilere göre tefsir edebiliriz. Kesinleşmemiş bilgilere göre, teorilere göre tefsir etmek doğru olmaz. Onlar yarın yanlışlığı ortaya çıktığı zaman, o zaman insanlar imanlarından şüphe edebilirler. Eğer o teorileri kesin doğrularmış gibi ortaya koyacak olursak ve Kur'an'ı ona göre tefsir edecek olursak, o takdirde insanlar onun doğru olmadığı, yarınki bilim adamları tarafından ortaya konulduğunda imanlarından şüphe edebilirler. Öyle olmaması için Kur'an tefsirinde o tehlikeli yola başvurulmamalı. Kesinleşmiş bir bilgi ise, dünyanın yuvarlaklığı kesinleşmiş, artık insanlar uzaya çıkabiliyor, oradan da dünyayı gözlemleyebiliyor, bunun gibi güneşin hareket halinde olduğu kesinleşmiş, dünyanın döndüğü kesinleşmiş, dağların kazık gibi çakıldığı eğer kesinleştiyse, denizlerin sularının birbirine karışmadığı kesinleşmiş, böyle kesinleşmiş olan bilgilere göre tefsir caiz olur. Doğru olur ama henüz daha teori düzeyinde olan bilgilere göre Kur'an tefsir edilmemeli. Şöyle olabilir, böyle olabilir denilmeli ve o mesele sonraki insanlara bırakılmalı. Belki ileride bu mesele kesin olarak ortaya konulacak, kesin olarak ispat edilecek ve işte o zaman neyse Kur'an ona göre tefsir edilebilir. Burada Allah Azze ve Celle 7 tabakadan mı bahsediyor? 7 yoldan mı bahsediyor? 7 sistemden mi bahsediyor? Bu sistem acaba güneş sistemi gibi bir sistem mi? Gezegenleri olan, mesela güneş sisteminin 11 tane gezegeni, o gezegenlerin etrafında uyduları, acaba böyle 7 tane sistem mi? Elbette ki o olamaz çünkü sistemler çok fazla. Acaba 7 tane uzay mı? Yoksa o da değil mi? 7 tane bilemediğimiz bir sistem mi var? Allah Azze ve Celle 7 tabakadan Kur'an'da başka yerlerde de bahsediyor. O Allah sizin için yeryüzünde olanları yarattı. Halaka lekum ma fil ardı cemi'a. Hepsini sizin için yarattı. Summe istava ile sema. Sonra da göğe yöneldi. Fesevvahunne seb'a semavet. Ve sonra o gökleri 7 gök olarak onu, o semayı 7 gök olarak düzenledi. 7 gök. Seb'a semavet buyuruluyor. Bundan kasıt nedir acaba? Bir gün kesin olarak ispat edilirsen işte odur. Biz şu anda bütün bunları ihtimal olarak söyleyebiliriz ancak. Allah Azze ve Celle and olsun ki buyuruyor. Halakna ve lekad halakna fevkakum seb'a taraik. Üzerinizde 7 tane tabaka, 7 tabaka, 7 yol, 7 sistem yarattık. Ve me kunna anil halki gafilin. Muhakkak ki biz yarattığımızdan, yaratıklardan gafil değiliz. Biz yaratmaktan gafil değiliz ve yarattıklarımızdan, mahlukatımızdan da gafil değiliz. Onların durumlarını biliyoruz yani. Onların ihtiyaçlarını biliyoruz. Onları nasıl yarattığımızı biliyoruz. Allah Azze ve Celle insanın yaratılışından bahsetmişti, hatırlayın. Bundan önceki kısımda İnsanın anne karnında yaratılış aşamalarını söylemişti. Çamurdan yarattık insanı demiştim. Adem'i ve Adem'in neslini. Her ikisi de çamurdan yaratılıyor aslında. Adem zaten çamurdan yaratıldı. İnsan meydana geldi. Adem yaratıldı. Ve sonra Adem çamurdan çıkanları yedi ve onun vücudunda sperm oldu. Eşinin vücudunda yumurtaya dönüştü o çamurdan çıkan yedikleri şeyler ve işte insanlar bu şekilde çamurdan meydana geldiler, o sperme yumurtadan yani. Ve sonra o bir nutfe, sonra alak, sonra mudga, sonra izam, sonra kisve-i lahım. Bu aşamalardan sonra yeni bir yaratılış, başka bir yaratılış yani ruhun verilmesiyle yarattık buyurmuştu. İnsanın yaratılışını bu şekilde ifade ettikten sonra şimdi de göklerin yaratılışına temas ediyor. Kur'an-ı Kerim birçok yerde göklerin yaratılışıyla insanın yaratılışını birlikte zikreder. La halqu semawati vel ard ekberum min halqin nas. Göklerin ve yerin yaratılışı muhakkak ki daha büyüktür insanların yaratılışından. İnsanların yaratılışı mı daha büyük bir olaydır? Hem ilmi olarak, hem sayı itibariyle, hem büyüklük itibariyle. İnsanın yaratılışı mı daha büyüktür? Göklerin ve yerin yaratılışı ve şu sistemin kurulması mı? Allah Azze ve Celle buyuruyor ki, لَا خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ اَكْبَرْ. Göklerin ve yerin yaratılışı daha büyüktür. مِنْ خَلْقِ İnsanların yaratılışından. Kur'an birçok yerde göklerin ve yerin yaratılmasıyla insanın yaratılmasını birlikte zikretmektedir. Böylece insanların göklere bakmasını da istemektedir. Ey insanlar, şu yaratıklarımıza bakmaz mısınız? Kendi yaratılışınıza bakmaz mısınız? Kur'an bu gibi meselelere temas etmek suretiyle yarınlarda bunlar ortaya çıkacak ve insanların imanı kuvvetlenecek. Dünya yaşlandıkça Kur'an gençleşecek ve bunları bilim ileride tespit edecek. Ettikleri var zaten. Henüz edemedikleri de ileride tespit olundukça insanların imanı kuvvetlenecek. İşte o maksatla Allah Azze ve Celle bunlardan bahsediyor. Kimse gelip de Hazreti Peygamber'e çocuğun anne karnında nasıl oluştuğunu sormadı. Zaten peygamberin böyle bir vazifesi de yok. Bilmese de bir şey olmaz. Kendisine böyle bir soru da sorulmamıştı. Aynı şekilde burada göklerin kaç tabaka olduğu böyle bir sual da edilmemişti Efendimiz'e. Eğer haşa bu kitabı o yazmış olsaydı böylesi meselelere girerek kendini riske atmazdı. Neden riske atsın kendini? Bilmediği bir konuya girmek suretiyle yarınlarda yalan olduğu ortaya çıkacağı kesin. Neden öylesi meselelere temas ederek kendini riske atsın? Onların doğru olmadığı yarınlarda ortaya çıktığı zaman insanlar ona iman edenler imanlarından dönmezler mi? Neden böyle bir şey yapsın? Bu kitap Allah'tan olmasaydı bu meselelere temas etmezdi. Efendimiz'e kim sordu göklerin kaç tabaka olduğunu? Yok böyle bir sual. Hem sorsalar bile cevap vermek zorunda mı? Ben Allah değilim ki der çıkar. Ben ne bileyim diyebilir. Çünkü o zaten ben de sizin gibi bir beşerim diyor. De ki ene beşerum mislukum. Ben de sizin gibi bir beşerim, etten kemiktenim. Ben de gaybı bilmem sizin gibi. Ben de bilmem kıyametin ne zaman kopacağını. Ben de sizin gibi bir beşerim. Benim sizden farkım yuha iley, bana vahyediliyor. O kadar. Zaten o böyle söylüyordu. İlahlık taslamıyordu. Ben her şeyi bilirim demiyordu. Ben de sizin gibi kulum diyordu. Rabbim bana bildirmezse ben de sizin gibiyim. Hatta belki sizden de daha az biliyorum. İçinizden birçokları okuma yazma biliyor. Ben okuma yazma da bilmiyorum. Nebi ümmi idi. Onlara zaten böyle bir iddiada bulunmamıştı. Ve Allah Azze ve Celle böylesi meselelere temas ediyor. İnsanların hem o ilim dallarına yönelmesini sağlamak için. Anne karnında çocuğun geçirdiği aşamalara temas ediyor ki insanlar tıp ilmine merak sarsınlar. Konuyu incelesinler. Kur'an'ın dediğinin doğru olup olmadığını anlamak için de olsa. Kafir de olabilir. İncelesinler ve bunları gördükleri zaman imanları kuvvetlensin. Ya da imana ulaşsınlar. Bir taraftan bu ilim dalları gelişmiş olsun. Çünkü İnsanların ilme ihtiyacı var ve Allah Azze ve Celle ilim sahibidir ve ilminden insanlara vermek istemektedir. Çünkü insanlar ne kadar ilim sahibi olursa o kadar iman sahibi olurlar. İnne ma yahşallaha min ibadihi'l ulema. Kim Allah'tan daha çok korkar? Hakkıyla ancak alimler korkar buyuruyor. O halde insanların alim olmasını istiyor Allah. Kendinden hakkıyla korkalım diye. Onun ilmini, kudretini görelim ve ondan hakkıyla korkalım diye. Onun için ilim vermek istiyor bize. Ve bize bu ilim yollarını gösteriyor. İlmin temellerini atıyor. Bazen oluyor, tıp ilmine temas ediyor, bizi tıp ilmine sevk ediyor. İşte şu anda burada gördüğünüz gibi gökyüzünden bahsediyor, astronomi ilmine sevk ediyor. Bazen dağlardan bahsediyor, coğrafya ilmine sevk ediyor. Bazen denizlerin sularının karışmadığından bahsediyor, kimya ilmine sevk ediyor. Deniz ilimlerine sevk ediyor. Allah Azze ve Celle bazen bitkilerden bahsediyor, biyolojiye sevk ediyor. Bazen tarihten bahsediyor, tarih ilmine sevk ediyor. Bazen kalıntılardan bahsediyor. Bakmaz mısınız diyor, gezmez misiniz? Gezin diyor yeryüzünde. Fesiru fil ard, gezin, yeryüzünde gezin. Fenzuru keyfe kâne akibetul mukezzibin. Bakın bakalım ne olmuş? O inkar edenlerin sonları ne olmuş? Gidin bakın, inceleyin, kalelere bakın, tarihi eserlere bakın. Arkeoloji ilmine bizi sevk ediyor. Bütün ilimlerin temelini atıyor. Ümmi bir insanın bunlara temas etmesi mümkün müydü? Allah Azze ve Celle sonra diyor ki, Allah yarattıklarından ve yaratmaktan gafil değildir. Kullarının ihtiyacını bilir. Onları nasıl yarattığını bilir. Onlara nasıl bir hayat tanzim etmesi gerektiğini bilir. Her birine farklı farklı hayatlar gösterdi. Hayvanların hayatı başka bir hayat. Her bir hayvanın hayatı bambaşka bir hayat. İnsanların hayatı başka. Allah herkese ayrı bir hayat. Meleklere ayrı bir hayat. Bitkilere ayrı bir hayat. Cinlere ayrı bir hayat. Ölülere ayrı bir hayat. Dünyada hayat, mezarda hayat. Allah çeşit çeşit hayatlar yaratır. Herkese ayrı bir hayat tayin eder. Allah yarattıklarından gafil değildir. Bu ayet aynı zamanda şu manaya da gelir. Allah yarattıklarından gafil değil. Onları başıboş bırakacak değil. Onların bütün ihtiyaçlarını düşünüyor. Onlara ne lazımsa hepsini düşünüyor ve onlara veriyor. Onların yaşayabilmesi için böyle bir dünya lazımdı. Öyle bir dünya yarattı. Yaşamaları için su lazımdı. Öyle bir su yarattı. Yaşamaları için şu vitaminler lazımdı. O vitaminleri yarattı. Onları yiyebilmeleri için diş lazımdı. Ona uygun diş yarattı. Onları yiyebilmeleri için, öğütebilmeleri için çene lazımdı. Ona göre çene yarattı. O çenenin belli bir gücünün olması lazımdı. Ona göre güç verdi. Konuşabilmeleri lazımdı. Ona göre dil verdi. Düşünebilmeleri lazımdı. Ona göre akıl verdi. Allah yarattıklarından gafil değil. Nasıl bir görev verdiyse ona uygun kabiliyetler verdi. Yaşayabilmeleri için onlara gereken her şeyi verdi. Ve bunların içerisinde en mühim olanı, hidayet yolu, Allah kullarının durumundan habersiz değil, gafil değil. Eğer onlara vahiy göndermez, medeniyetin yolunu göstermez, hidayet yolunu göstermeyecek olursa insanların hidayet yolunu bulamayacağından da emindir. O yüzden onlara vahiy de gönderdi. Onları başıboş bırakmadı. Allah yarattıklarından gafil değildir. Onları başıboş bırakacak değildir. Onlara ilim verdiği gibi, onlara vitaminler verdiği gibi, onlara bunca güzellikler verdiği gibi, onların tüm ihtiyaçlarını düşünen Allah nasıl olur da doğru istikamette gitme ihtiyaçlarını, hidayet yolunda ilerleme ihtiyaçlarını düşünmemiş olabilir. Böyle bir şey mümkün müdür? Tam tersine Kur'an buyuruyor ki, Allah Azze ve Celle belki tıbba temas ediyor ama gerisini bize bırakıyor. Belki astronomiye temas ediyor, dikkatimizi çekiyor, üzerinde çalışın diyor ama gerisini bize bırakıyor. Coğrafyaya temas ediyor, biyolojiye temas ediyor ama gerisini bize bırakıyor. Tüm ilimlere temas ediyor ve bizi o ilim dallarına sevk ediyor ama gerisini bize bırakıyor. Fakat hidayeti bize bırakmıyor. Onu detayıyla anlatıyor. Kitabını bu maksatla gönderiyor. Çünkü Allah biliyor ki kullar hidayet yolunu bulamazlar. Çünkü insan insanı tanımamaktadır. Çünkü insan kainatı tanımamaktadır. Çünkü insan geleceği bilmemektedir. O yüzden Allah'tan bilgiye ihtiyacımız var. İnsanı tanımadığımız için insana uygun kanunlar koyamayız. Geleceği bilmediğimiz için geleceğe uygun kanunlar koyamayız. Kainatı tanımadığımız için kainata uyumlu kanunlar koyamayız. Kainata da zarar veriyoruz. Tabiata da zarar veriyoruz. Bütün bunları insanın bilmesi mümkün değil. İnsan bir muamma, kainat bir muamma, gelecek insan için meçhul. Onun için Allah Azze ve Celle bu işi kendi üzerine aldı. O yüzden buyuruyor ki inne aleyna lel huda, hidayet yolunu göstermek, doğru yolu göstermek bizim üzerimize vazife. Böyle bir vazifeniz yok, böyle bir göreviniz yok. وَاَلَّهِ قَسْتُ السَّب۪يلِ Yolu doğrultmak, doğru yolu göstermek, yolunuzu doğrultmak bizim üzerimize vazife. Böyle bir vazifeniz yok. Siz insanların yolunu doğrultmaya kalkışmayın. وَاَلَّهِ Allah'ın üzerine vazife. قَسْتُ السَّب۪يلِ Siz kimsiniz de insanlara yol gösteriyorsunuz? Kimsiniz de ideolojiler yazıyorsunuz? Kimsiniz? İnsanların gittiği yolu beğenmiyor, yollarını doğrultmaya çalışıyorsunuz. İnsanları cehenneme götürüyorsunuz. Dünyada da insanların hayatını cehenneme çevirdiler. Her türlü suç çoğaldı. Huzur kalmadı yeryüzünde. Her türlü günah, her türlü kötülük çoğaldı. Halbuki İnsanlara yol gösterme işi Allah'ın üzerine vazifeydi. İnsanlar Allah'ın görevine kalkıştılar. Onun yetkilerini gasp etmeye kalkıştılar. Ve sonra da insanlara zarar verdiler. Kötü bir dünya meydana getirdiler. Allah buyuruyor ki Allah yarattıklarından gafil değildir. Siz onun gibi bilemezsiniz. Yaratan yarattığını bilmez mi? Allah sizin nasıl yaşayacağınıza dair kanunlar göndermez mi? Allah yarattıklarından gafil midir? Onları kendi haline mi bırakmıştır? Eyahsabul insanu en yutrake suden. İnsan başıboş bırakıldığını mı zanneder? Böyle bir şey yok. Allah kullarından gafil midir? Öyle mi zannediyorlar? Allah kullarından haberdar değildir. Öyle mi sanıyorlar? Kulların hayatına karışmıyor. Öyle mi zannediyorlar? Ne zannediyorlar? Allah Azze ve Celle buyuruyor ki ben kullarımdan gafil değilim. Onların ihtiyaçlarını biliyorum. Maddi ihtiyaçlarını da manevi ihtiyaçlarını da. Ben doğru yolu biliyorum. O halde ey insanlar, siz benim kullarıma neden yol göstermeye kalkışırsınız? Neden benim gösterdiğim yolun dışında yollar üretiyorsunuz? Ben kullarımın durumundan gafil miyim? Ben onları tanımıyorum da siz mi tanıyorsunuz? Buyurmuş oluyor. Bu ideoloji yazarları, memleketleri kendi kafalarına göre idare eden idareciler, Allah'ı yarattıklarından gafil mi zannediyorlar? Allah kanun göndermemiş mi zannediyorlar? Kullarının durumunu bilmeyen bir Allah'a mı inanıyorlar? Geleceği bilmeyen bir Allah'a mı iman ediyorlar? Kullarının durumundan habersiz olan, her şeyi görmeyen, bilmeyen, geleceği de bilmeyen bir Allah'a mı inanıyorlar? Yok, böyle bir Allah'a inanmıyoruz. Bizim inandığımız Allah geleceği bilir. Bizim inandığımız Allah insanı tanır. Bizim inandığımız Allah doğru yolu gösterme hakkına da sahiptir diyorlarsa, o zaman neden Allah'ın kullarına Allah'ın kanunlarına aykırı kanunlar koyuyorlar? Allah kullarından gafil değil. Bu ayet aynı zamanda şu manaya da gelir. Allah kullarından gafil değil, ona göre. Ona göre yaşayın. Her şeyinizi görüyor. Her şeyinizi işitiyor. Kalbinizden geçeni de biliyor. Allah kullarından gafil değil, ona göre. Öyle bir zatın karşısındayız ki bizi her an görüyor. Nerede olursak olalım, bizi her an görüyor. Her söylediğimizi işitiyor. Kalbimizden her geçeni biliyor. Öyle bir zatın karşısındayız. Her şeyi bilen, her şeyden haberdar olan, kalplerden geçenleri bilen Allah'ın huzurundayız. İnsan eğer Allah'ın bizden gafil olmadığını, daima haberdar olduğunu, durumumuzu bildiğini, kalbimizden geçeni bildiğini bilecek olursa, o zaman namazda da huşuyu daha rahatlıkla elde edebilir. Öyle bir padişahın huzurundayız ki kalbimizden geçeni biliyor. Düşünün, bir padişahın huzurunda olsanız, onun huzurunda başka bir şey düşünebilir misiniz? Başka bir şeyle ilgilenebilir misiniz? Başka biriyle konuşabilir misiniz? Başka bir yere bakabilir misiniz? O size bakarken siz başka yere bakabilir misiniz? O sizinle konuşurken siz başkasıyla konuşabilir misiniz? Kalbinizden geçenleri bilen bir padişah karşınızdayken siz kalbinizden yanlış şeyler geçirebilir misiniz? İşte aynen öyle. Eğer insan Allah'ın kendine baktığını bilirse, Allah'ın kendini işittiğini bilirse, Allah'ın kalbimizden geçenleri bildiğini bilirse, o zaman daima dikkatli davranacak ve namazda da huşuyu elde edebilecektir. Hem günahlardan korunacak, çünkü Rabbi kendini görmektedir, işitmektedir, kalbinden geçenler bilmektedir, Rabbi ondan gafil değildir. Hem onu düşünecek, günahlardan uzak kalabilecek, hem bunu düşünecek, farzları yapabilecek. Nasılsa Rabbim benden gafil değil. Nasılsa görüyor yaptığımı. Nasılsa işitiyor söylediklerimi. Nasılsa biliyor kalbimden geçenleri. Böyle düşünecek, farzları yapabilecek, haramlardan kaçınabilecek. Namaza durduğu vakit de huşu içerisinde namazını kılabilecek. Çünkü benim kalbimden geçeni biliyor. Öyle diyecek ve Allah'tan utanacak, başka bir şey düşünmemesi gerektiğini anlayacak. Kalbimden geçeni biliyor diyecek. Namaz kılarken başka bir şey düşündüğüm zaman biliyor. Beni görüyor, işitiyor, kalbimden geçeni biliyor. Bunu bildiği zaman huşuyu elde edebilir. Bir an kalbi başka bir şeylerle meşgul olsa bile hemen kendisine gelebilir. Gaflet hali kısa sürer. Huşu hali daha uzun devam eder. İnsanız, bazen gaflete düşebiliriz, aklımıza başka şeyler gelebilir, bunu kontrol edemeyebiliriz. Ama eğer bunu biliyorsak, o beni görüyor. Bana bakıyor, beni işitiyor, kalbimden geçenleri biliyor. Eğer bunu çok iyi bilir, mutmain olur. Hep bunu düşünür hale gelirsek, o zaman namazda ekseri halimiz huşu olabilir. Bir an bir gaflete düşsek bile, o kesinleşmiş bilgi tekrar galip gelir ve tekrar huşuyu elde edebiliriz. O kalbimden geçeni biliyor. Böyle düşündüğümüz zaman utanırız kendimizden. Yanlış şeyler düşünmekten. Çünkü o benim kalbimden geçeni biliyor. Kullarından gafil değil. Allah kullarından, yarattıklarından gafil değil. Yaratmaktan da gafil değil. Nasıl yarattığını da biliyor. Yarattıklarının da halini biliyor. وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءَ بِقَدَرٍ Ve gökten de bir ölçüye göre suyu indirdik. فَاَسْكَنَّهُ فِي الْاَرْضِ Ve onu yeryüzünde durdurduk. وَاِنْ عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ Muhakkak ki biz onu götürmeye de kadiriz. Böyle yapıyoruz ama bu düzeni bozmaya da kadiriz. Gökten size su indiriyoruz. Onunla her şeyi bitiriyoruz. Onunla geçiniyorsunuz. Onunla yaşıyorsunuz. O size hayat veriyor. Ama istersek bunu yok ederiz. Ona göre. Yani bunu tabiat yapmıyor, ben yapıyorum demiş oluyor Allah Azze ve Celle. Ben yapıyorum, benim emrimle oluyor. Tabiat dedikleri şey kendileri de tarif edemiyorlar. Tabiat denilen şey eğer şu varlıklarsa, bunların aklı yok, bunların yaratılmaya ihtiyacı var, bunlar yaratamazlar. Bir ağacın kökünün, ağaçtaki bütün yapraklara, meyvelere, dallara, gereken vitaminleri, mineralleri, suyu göndermesi ağacın kökünün işi olabilir mi? Onda böyle bir akıl, böyle bir planlama olabilir mi? Olamayacağına göre yapan o değil demek ki. Demek ki bir başka kudret yapıyor. Allah Azze ve Celle insanlara kudretini hatırlatmak istiyor. Gökten suyu biz indirdik. Ama rastgele değil, bir kadere göre, ölçüye göre indiriyoruz. وَمَا نُنَزِّلُهُ اِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ Rastgele indirmeyiz onu, o yağmuru, bir kaderi maluma göre, belirlenmiş bir ölçüye göre, yani yeryüzünde sürekli sellerin, felaketlerin olmaması için ona göre ve sizin ihtiyacınızı, bitkilerin ihtiyacını, hayvanların ihtiyacını karşılayacak kadar belli bir kadere göre, ölçüye göre. Eğer ölçüsüz bir şekilde indirilmiş olsaydı her zaman seller olurdu ve medeniyet diye bir şey kalmazdı. Her şeyi tarumar ederdi seller. Tufan olurdu, hayat diye bir şey kalmazdı. Eğer bir ölçüye göre indirilmeseydi ya da az indirilirdi, ölçüye göre indirilmeseydi o zaman da bize yetmezdi, hayvanlara yetmezdi, bitkilere yetmezdi. Allah Azze ve Celle her sene aynı miktarda yağmur indirir. Her sene aynı miktarda. Hazreti Peygamber öyle buyuruyor. Her sene yağan yağmurun miktarı aynıdır. Bilim adamları da tespit ettiler. Onlar da aynısını kabul ediyorlar. Her sene yağan yağmur miktarı aynı. Güneş belli bir ısı vermektedir ve buharlaştırmaktadır. Buharlaşanlar geri yağmur olarak inmektedir. Her sene aynı miktarda. Allah ne yarattıklarından gafildir ne de indirdiği sudan. Rastgele indiriyor olsaydı hayat kalmazdı. Ya yetmezdi ya tufan olurdu, seller olurdu. Biz onu belli bir ölçüye göre indirdik. فَاَسْكَنَّهُ فِي الْاَرْضِ Ve sonra da onu yeryüzünde durdurduk. Allah Azze ve Celle suyun toprağın altında bazı yerlerde durdurulduğunu ifade ediyor. Son zamanlara kadar, şu son 60-70 sene öncesine kadar yaklaşık bilim adamları yeraltı suları ile yağmur sularının aynı olmadığı kanaatindeydiler. Bunların farklı sular olduğunu iddia ediyorlardı. Fakat Allah Azze ve Celle burada açıkça ifade ediyor. فَاَسْكَنَّاهُ فِي الْاَرْضِ Yerin içinde onu durdurduk. O yağmuru, o suyu yerin içinde durduruyoruz. Orada duruyor. Demek ki yerin içindeki sular aslında yağmur sularıdır. Demek ki kaynak yine aynıdır. Ve burada çocuğun anne karnında oluşumundan bahsedildikten sonra buna temas ediliyor. Bu ayetler ard arda Allah Azze ve Celle şunu söylemiş oluyor yani. Nasıl ki çocuklar babanın spermi annenin rahmine düştüğü zaman bir kararın mekin, o kararın mekinde sağlam bir yerde tutunuyor çocuk. Sperm yumurtayla birleşiyor ve yapışkan bir şekilde bir yere, Allah'ın dediği yere yapışıyor. Ve o kararı mekiğinde sağlam bir yerde duruyor. Orada durduruluyor ve oradan bir hayat fışkırıyor. Orada duruyor ve oradan bir hayat çıkıyor, bir çocuk oluyor. Burada da aynı ona benzer bir teşbih var. Gökten de suyu indiriyoruz. O da belli bir ölçüye göre. Spermin de ölçüsü var. Suyun da bir ölçüsü var. Nasıl ki sperm ile yumurta dölleniyorsa ve aşamalarla çocuğa dönüşüyor, bir hayat meydana geliyorsa, aynı şekilde yağmur da o şekilde iniyor. Çocuk nasıl ki bir kararı mekinde sağlam bir yerde tutunuyorsa, ufak tefek olaylarda çocuk düşmesin diye, anne çocuğunu kaybetmesin diye, nasıl ki o sağlam bir yerde ise aynı şekilde gökten inen su da bir yerde durduruluyor. Spermin bir yerde durdurulması gibi sağlam bir yerde. Su da belli bir yerde sağlam bir yerde durduruluyor. فَاَسْكَنَّهُ فِي الْاَرْضِ Tıpkı spermle yumurtanın birleşimi gibi suyla toprak birleşiyor. Ve tıpkı spermle yumurtadan bir hayat çıktığı gibi o cansızdan, toprakla sudan bir hayat fışkırıyor. Allah Azze ve Celle bu iki olayı üst üste anlatarak teşbih yapın demek istiyor. Bunların vaziyetleri birbirine benziyor. Her varlıkta aynı kanunları görebilirsiniz. Varlıklar aynı kanunlara tabi. Çocuğun anne karnında oluşum kanunlarıyla, hayvanların anne karnında oluşum kanunları, hatta yağmurla toprağın birleşiminden bitkilerin oluşumu, birçok şey aynı kanunlara bağlı. Biz isteseydik ve inne ala zahabin bihi lekadirun. Biz bunu götürürdük. Yani su aşağı gittikçe giderdi. O zaman ne yapacaktınız? Biz eğer onu bir yerde durdurmasaydık, yerin altında tabakalar meydana getirmeseydik, oralarda su durmazdı. O zaman aşağı giderdi. O zaman ne yapacaktınız? 10 bin metre aşağıdan, 50 bin metre aşağıdan su mu çıkaracaktınız? Dünyanın yarı çapı yaklaşık 12.800 kilometre. Çapı, yarı çapı da 6.400 kilometre. Oralara kadar gitseydi, Mama'ya kadar inseydi, mağmaya uğradığı zaman orada taşlaşsaydı ne yapacaktınız? Ya da buhar olup gitseydi o zaman ne yapacaktınız? Biz onu bir yerde durduruyoruz. Yerin altında tabakalar yarattık buyuruyor yani. İnceleyin buyuruyor. İnceleyin fe eskennâhu fil ard. Biz onu yerin içinde durdurduk. Tabakalar yarattık. Oralarda duruyorlar sular. Yeraltı suları. İnceleyin göreceksiniz buyuruyor yani. İncelesinler coğrafyacılar. Yerin altında tabaka tabaka suyun olduğunu görecekler. Zaten şu anda kuyular vuruluyor ya hani, gerek petrol kuyuları gerekse su için vurulan kuyular. Mesela bazı yerlerde 5-10 metrede su çıkarken bazı yerlerde 200 metreye kadar inmek icap ediyor. Ve 200 metreye kadar indikçe tabaka tabaka sular olduğunu görüyoruz. Bu işi yapanlar sondajcılara sorabilirsiniz. Sondajcılar tabakalar size anlatabilirler. Ve sondaj esnasında çıkan numunelere bakıyor sondajcılar. Diyorlar ki şu anda şu kadar metre indik ve şu tabakaya ulaştık. Şu anda şu tabakadayız. Ancak buranın suyu içilmez. Buranın suyu hayvanlara uygundur. Buranın suyu bitkilere uygundur, insana uygun değildir. Biraz daha inmemiz gerekir. Daha iniyorlar, daha iniyorlar, daha iniyorlar ve insana uygun olan suya ulaşıyorlar. Allah Azze ve Celle tabaka tabaka durduruyor. Hayvanların ihtiyacı olan sular şu tabakada, insanların ihtiyacı olan sular şu tabakada. فَاَسْكَنَّاهُ فِي الْاَرْضِ Yerin içinde onları durdurduk. İncelesinler, görecekler. Biz isteseydik durdurmazdık. Aşağıya bırakırdık giderdi. O zaman ne? Onlar durdurabilir miydi? Su aşağı doğru gitseydi. Gittikçe gitseydi. Mağmaya kadar gitseydi ne yapacaktınız? Su toprağın içinde duruyor. Ve bu şekilde bitkiler veriyor. Meyveler, otlar, bitkiler çıkıyor. Hayvanlar onları yiyor. Ve insanlar bu şekilde rahat bir şekilde yaşayabiliyor. Hem su kaynakları oluyor, hem bitkiler çıkıyor, hem hayvanlar çoğalıyor ve bu şekilde hepsinden istifade etmiş oluyoruz. Allah Azze ve Celle bunlardan neden bahsediyor? Bu ayetlerin geldiği insanlar, Mekke'nin müşrikleri, putperestleri Allah'ı inkar mı ediyorlardı? Bunların Allah'ın dışında bir varlık tarafından yapıldığını mı iddia ediyorlardı? Hayır. O zaman Allah bunlara neden temas ediyor? Onlara sorsanız gökleri ve yeri kim yarattı? İn sa'altahum men halakas semavati vel ard. Leyekulunne halakahunnel azizul alim. Bunda şüpheleri yok yani. Aziz ve alim olan Allah yarattı derler. Bunda şüphe etmezler. O halde Allah Azze ve Celle bunlara neden temas ediyor? Bu insanlar zaten Allah'ın yarattığını biliyor ve bunu söylüyorlar. Ve bu insanlar hac ediyor, Kabe'yi tavaf ediyor, Kabe'ye Beytullah diyorlar. Bu insanlar çocuklarının adını Abdullah koyuyorlar. Bu insanlara bunları anlatmanın gereği var mı? Suyu gökten biz indirdik ölçüye göre. Onu biz yerin içinde durdurduk belirli tabakalarda demeye gerek var mı? Çocuğu anne karnında şu şu şu aşamalardan geçirdik demeye gerek var mı? Ve bundan sonraki kısımda size şu kadar meyveler verdik demeye gerek var mı? Bu insanlar zaten bunları bilmiyorlar mı? Allah Azze ve Celle bilinen şeyi neden söylüyor? Bilineni bildirmek için değil, insanlara şu mesajı vermek için. Ey insanlar, bütün bunları yaratanın Allah olduğunu siz de kabul ediyorsunuz. O halde neden yeniden diriliş hususunda şüpheler içindesiniz? Madem ki bütün bunları yaratan Allah, onun ilminin, kudretinin sonsuz olduğunu siz de gözlerinizle görüyor, aklınızla anlıyorsunuz. O halde neden yeniden dirilişle ilgili şüpheler içindesiniz? Bir, bu gerçeği hatırlatmak istiyor. İkincisi, bu ilim dallarına bizi sevk etmek istiyor. Üçüncüsü, bunları keşfedip insanlar Allah'ın ilmini görsünler ve Kur'an'ın kelamullah olduğunu anlamış olsunlar istiyor. Dördüncüsü, madem ki bütün bunları yapan Allah'tır, o halde neden siz Allah'ın dünyasında onun kulları olduğunuz halde ilahlık taslıyor ve Allah'ın kullarına kanunlar koymaya kalkışıyorsunuz? Allah kanunlar koymamış mı ki? Siz ondan daha mı iyi biliyorsunuz ki? Bütün bunları yaratan siz misiniz yoksa Allah mı? Madem ki Allah, o halde neden haddinizi aşıyorsunuz? Neden kullarıma ilahlık taslıyorsunuz? Neden kullarımı kendinize kul yapmaya kalkışıyorsunuz? Bütün bunları yapan biz olduğumuza göre hükmetmek de bizim hakkımız değil mi? Bunları yaratan biz olduğumuza göre onları en iyi bilen de biz değil miyiz? Yaratan mı iyi bilir, yaratılan mı? Bir makineyi, bir cihazı en iyi kim bilir? Onu yapan bilir, öyle değil mi? O halde bütün bunları yapan, yaratan ondan daha iyi bilmek mümkün mü? Allah Azze ve Celle insanları düşünmeye davet ediyor. Firavunlaşmış olanları, Nemrutlaşmış olanları, benim dediğim olur diyenleri, Allah'ın kullarına ilahlık taslayanları, onları da düşünmeye davet ediyor. Bırakın firavunluğu, bırakın Nemrutluğu, benim kullarıma yanlış yollar gösteriyorsunuz. Bırakın bu zalimliği. Hem onlara yol gösteriyor, ikaz ediyor, tehdit ediyor. Hem de onların peşinden gidenleri de ikaz ediyor. Şu olan olayların hepsini kim yaratıyor? Allah diyecekler. O halde neden Allah'ın kitabını bırakıp insanların kanunlarına tabi oluyorsunuz? Bunu düşünmelerini sağlamak için Allah Azze ve Celle kendi yarattıklarını bunun için anlatır. Yoksa sadece yaratıcı olduğunu anlatmak için değil. Kur'an sadece Allah'ın yaratıcılığını anlatmak için gönderilmedi. Zaten o insanlar Allah'ın yaratıcı olduğunu kabul ediyorlardı. Bu ayetleri sadece öyle anlayacak olursanız, bu ayetlere bakıp Allah'ın ilmini, kudretini sadece bunu anlayacak olursanız, sadece onun yaratıcılığını anlayacak olursanız, sadece onun rahmetini anlayacak olursanız, üzerimizdeki haklarını, bize verdiği nimetleri, sadece bunları anlayacak olursanız, Hristiyan'dan ne farkınız olur? Onlar da bunları kabul ediyor. Hem Allah'ın yaratıcı olduğunu, hem de Allah'ın merhametini kilisede de anlatıyorlar. Allah Azze ve Celle kitabını bunun için göndermedi. Peygamberini bunun için göndermedi. Buna bir şey ilave etmek için gönderdi. Madem ki böyle, bütün bunları yaratan, sonsuz ilim ve kudret sahibi olan Allah, o halde kanunlarınızı, hayat nizamınızı ondan alın. Madem ki bütün kainata nizam koymuş, sizi başıboş bırakmış olabilir mi? Galaksileri idare eden, yıldızları idare eden, mikropları idare eden, hayvanları idare eden, yağmuru idare eden, her şeyi idare eden sizi başıboş bırakmış olabilir mi? Hiçbir şey başıboş değil de bir tek siz mi başıboşsunuz? Allah'ın sizi başıboş bırakması düşünülebilir mi? Ve kainata bakın, Allah kainatı ne güzel idare ediyor. Bakın gece oluyor, gündüz oluyor. Hiç nizam bozulmuyor. Bakın yaz oluyor, kış oluyor. Hiç nizam bozulmuyor. Bakın bir kısmı ölüyor, bir kısmı onun yerine yaratılıyor. Bakın bu nizam böyle devam ediyor, gidiyor. Mükemmel bir ilim, mükemmel bir kudret. Bütün kainatı bu şekilde mükemmel yaratmış ve mükemmel idare eden sizi idare edemez mi? Allah insanların bunları düşünmesini istiyor. Bilinenleri, herkesin bildiği bazı gerçekleri tekrar tekrar söylemesi bu gibi maksatlara binaendir. Ya Rabbi Kur'an'ın mesajını anlamayı nasip eyle. Ya Rabbi seni sevmeyi nasip eyle. Seni sevenleri sevmeyi nasip eyle. Ya Rabbi yaratılışımızı güzel yaptığın gibi ahlakımızı da güzel eyle. Ya Rabbi senin medeniyetini yeniden ihya edebilmek, senin medeniyetini yeniden kurabilmek için gayret gösteren kardeşlerimize yardım eyle. Lillahi Teala'l-Fatiha.